Merhaba.
Evet, merhaba. Bugün bakalım nasıl bir soru
bekliyor
efendim sizi.
Evet.
NLP bakış açısıyla demiş izleyicimiz, baktığımızda kendimize ne söylediğimiz içimizden bile olsa çok önemli. Neden NLP bakış açısıyla bu? Bunu anlamadım
her
ama.
Bakış açısıyla
her
önemli.
Her bakış açısıyla önemli, evet. Bunu yıllardır tecrübe ediyorum. Kendimi en kötü zamanlarımda bile doğru iç konuşmalarla korudum ve kurtardım. Ancak diğer insanların özellikle de yansıtma yapan veya kendi kaygılarını, kötü senaryolarını sürekli sözlü olarak bize ileten kişilerden müthiş etkileniyorum. Kendim bu inanca sahip olmasam bile normalde aklımın ucundan bile geçmeyecek negatif düşüncelere söz yoluyla sürekli maruz kaldığımda sonuç onların söylediği gibi oluyor. Evet, örneklemem gerekirse, annem hasta olacağım konusunda sürekli konuşursa hasta oluyorum. Eşim çarpacaksın, kıracaksın, bozacaksın, yapamayacaksın gibi şeyler söylerse de başarısızlığa uğruyorum. Tam aksini kendime söylesem de sonuç üzerinde ciddi etki ediyorlar. Çoğu zaman sırf onların konuşmalarına maruz kalmamak için söylemiyor, gizliyorum. Başardıktan sonra bilgileri oluyor. Ancak bu hem her zaman uygulanabilir bir şey değil, hem de gizleyerek bir şey yapmak beni rahatsız ediyor, enerjimi alıyor. Eğer kendimi geliştirebilirsem onların konuşmalarından etkilenmeyeceğimi düşünüyorum. Nasıl bir yol izleyerek kendimi bu konuda geliştirebilirim? Demiş ve sevgilerini iletmiş.
Yani şunu mu söylüyor? Ben aslında kendime pozitif telkinde bulunuyorum ama başkalarının negatif telkinlerinin etkisi altında kalmaktan dolayı hoşnut değilim.
Yani kendine yaptığı pozitif telkinler, eğer negatif bir dışarıdan gelen telkin varsa etkisiz kalıyor. Hı. Benim anladığım o.
Yani demek ki kendine yaptığı pozitif telkinler içselleşmemiş olduğu anlamına geliyor.
Başkalarının söylediğine daha çok inanıyor kendi kendine söylediğinden.
Evet, evet, başkasına daha çok inanıyor ve onların etkisi altında daha çabuk kalıyor. Yani yaptığı telkinler içselleşmeyince ona ait olmamış oluyor. Sadece düşünce salatası, laf salatası diyeyim. Hani
tekrarlamış.
Tekrarlamış ama hazmetmemiş.
Evet.
Şekilde evet. Oluyor. Şimdi bizde bir şeyin karşılığının olması durumunda ondan etkileniriz. Örneğin ben sana desem ki, ay Saim çok şişkosun, obezsin desem.
Bundan rahatsız olur musun?
Bundan rahatsız olur musun?
E tabii ki rahatsız olmam. Çünkü hani böyle biliyorsun. Olmadığımı biliyorum. Evet.
Biliyorsun.
Obez olmadığımı biliyorum.
Ama bu aynı şeyi kendisinin kilolu olduğunu düşünen birine söylesem, kilolu olup olmadığı mevzu bahis değil. Öyle düşünüyorsa kendisiyle ilgili.
Evet, fazla kilolar olduğunu
varsa,
düşünüyorsa obez lafı bile rahatsız eder. Evet.
Ya da ne bileyim ben, bir de insanlarda şu var. Ben sadece birisi desem ki senin gözün güzel, kaşın güzel, yanakların güzel, dudakların güzel, burnun desem, bütün söylediğim olumlu sözler bir yana gider, ne olur buruna takılır insan.
Evet.
Hani algıda seçicilikte insan doğasında bir negatif algılama olayında olayının daha etkin olduğu biliniyor. Çünkü
orada bir hassasiyeti var.
Var, bir de insanlık var olduğundan beri, yani varlığını, türünü idame ettirdiğinden beri tehlikelere, olumsuzluklara karşı daha bir antenleri açık.
Hayatta kalma güdüsü bu.
Hayatta kalma güdüsü. Bundan dolayı da olumsuz olarak algıladığımız mesajlara çok daha
eğilimliyiz.
Ve aynı zamanda
şimdi sen
da,
bunları bir de genetik gerekçeler buldun ya, artık işi çok zor bu arkadaşın.
Hayır, şimdi bu doğada bu böyle. Ama burada annesinin soğuk algınlığından, soğuk hasta olacaksın sözüne demesinden etkileniyorsa, o zaman diyelim ki bu arkadaşın bilinçaltında soğuk algınlığında hasta olurum mesajı var.
Böyle bir inanca sahibi olmasa diyorsun, zaten bundan etkilenmez.
Etkilenmez. Ne oluyor? Lafla soğuk algınlığı beni etkilemez. Olumsuz bir cümle bu tabii. Etkilemez. Hani soğuk algınlığı soğuk olduğunda bile sağlıklı kalırım. Mesajını kendisi de verse de bu mesaj bilinçaltında annesinin çocukluğundan beri ona yaptığı aman oğlum soğuk üşüteceksin.
Kız bu.
Kız mı? Kadın. Üşüteceksin mesajından dolayı bilinçaltı kasetiyle bilinç arasında bir açı var. Zıt.
Evet.
Hangisi galip gelir daima? Bilinçaltıyla bilinç mesajı çatıştığında, zıt mesajı olduğunda kazanan daima bilinçaltı oluyor. O nedenle annesinin çocukluğundan beri zaten ona sıkça söylemiş olduğu söz onu etkiliyor. Soğuk olduğunda hasta olur.
Peki ne yapacak?
Ve de öbürü neydi? Kocası mı?
Tabii eşinin işte kıracaksın, dökeceksin, yapamayacaksın gibi sözleri sonucunda da onun söylediği sonuçlar
eminim,
çıkıyor.
Eminim bu arkadaşın çocukluğunda duyduğu bir başka mesaj da bu. Sakarsın. Sakarsın, çok sakarsın. Yani bilinçaltı kaseti tetikleniyor.
Şimdi zaten bu arkadaşın çocukluğunda bu tür kasetler dediğin gibi var. Yeteri kadar kendine güven duygusu gelişmemiş ama okuyan, kendini geliştiren, işte bizim programlarımızı izleyen bir arkadaş belli ki ve kendini işte bu yanlarıyla değiştirmeye, geliştirmeye gayret ediyor. Bir süreç içinde, yani olumlu bir süreç içinde. Burada neler yapabilirim daha? Nasıl bir yol izlemeliyim ki bu değişsin? Yani benim sözüm daha etkili sonuçlar yaratsın. Başkalarının söylediğinden etkileniyorum. Kendi söylediğimden etkilenmiyorum.
Evet. Bilinçli boyutta bir kere öz saygı geliştirilmesi önemli. Zaten aslında bütün programlarımızı izleyen arkadaşlar artık biliyorsunuz. Yani her şeyin başı da ortası da sonu da geliyor öz saygıya dayanıyor. Yani öz saygı eksikliği, öz saygı azlığı ki bu doğrudan değersizlik duygusuyla bağlantılı. Özgüven ise yetersizlik duygusuyla bağlantılı. Yani ya değersizlik ya yetersizlik ya ikisi birden. Zaten bu ikisi birden öz saygıyı oluşturuyor. Hem özgüven hem kendine duyduğun saygı birlikteliği öz saygı kavramını oluşturuyor. Bunun yanı sıra çocukluğumuzda aldığımız bilinçaltı mesajları var. Şimdi afirmasyonlar neyi değiştirir? Bilinçli düşüncelerimizi değiştirmeye yarıyor. Ama afirmasyonlar bilinçaltı düşüncelerimiz, inançlarımızı değiştirmiyor.
Bilinçaltı inanç değişikliği için aslında en ideal bilinçaltı inanç değişikliği eğitimi, P2 temel bir eğitimi.
Evet.
Bunu... Çünkü orada ne tür inançlar olduğunu bilmediğimiz için neyi değiştireceğimizi de bilmiyoruz. Son derece basit bir teknikle hem ne tür inançlara sahip olduğumuzu tarayarak bulabiliyoruz. Hem de bunları girip olumlu inançlarla değiştirebiliyoruz. Artık orada evet. Fren ortadan kalkıyor. Tabii karşılığı yoksa bizde, biraz önce senin verdiğin, konuşmanın başında verdiğin örnek ki bana sen obezsin dediğinde bunun karşılığı bende yoksa zaten beni etkilemez. Bilinçaltı inançlar temizlendiğinde işte dışarıdan gelen bu tür sözler de bizde karşılığı olmadığı için bizim üzerimizde sihirli bir gücü olmayacak. Senin zaman zaman söylediğin bir şey vardır, söz vardır. Hani şansa inanır mısın ya da kadere inanır mısın diye. Yani evet inanıyorsan inandığın şekilde tezahür eder. İnanmıyorsan ya da nazara inanıyorsun pardon.
Nazara inanıyorsun.
İnanıyorsan, değer inanmıyorsan değmez dersin ya. Bilinçaltında böyle bir inanca da inanç kaseti varsa, nazar değer bana inancı varsa bir başka deyişle o kişiye değiliyor. Nazar değiyor gerçekten. Evet. Yoksa da hiçbir etkisi olmuyor.
Zaten
bütün inançları aslında böyle düşünebiliriz. Hani nazar gibi düşün annesinin söylediği şeyi. Söylediklerini, değil mi? Aynı şekilde hiçbir farkı yok.
Yani içimizde karşılığı o korku varsa korktuğumuz başımıza geliyor.
Peki bu zaten bu arkadaş demiş ki eğer kendimi geliştirebilsem onların konuşmalarından etkilenmeyeceğimi düşünüyorum. nasıl bir yol izleyerek kendimi bu konuda geliştirebilirim demiş. Yani işin farkında, bu değişebilir bir şey ve kendisinin gelişmesiyle evet. değişecek bir şey.
Evet.
Peki ne yapsın bu arkadaş? Nasıl geliştirsin? Nelerin üzerinde ne tür çalışmalar yapsın sence?
Bir kere tekrar o PK'yi vurgulayalım, bütünsel kinesiyolojiyi. Bu son derece önemli. Beni eskiden beri tanıyanlar bilirler, kitaplarımı okuyanlar da bilirler. Almadığım eğitim kalmadı bu konuda. Yani çok değişik yöntemler öğrendim, çok değişik ama hakikaten hiçbiri
kinesiyoloji
gibi gönlümde taht kurmadı. Çünkü kinesiyolojide uzman olan şey kişi değil, bedenin kendisi.
Danışmanın bedenini kendisi.
Neden bu kadar etkili bilinçaltı kasetlerinin değişmesinde kinesiyoloji? Çünkü bedenin dilini kullanarak bunu yapıyorsun. Yani teknik, kullanılan teknik de yine bedenin bilgeliğine dayalı. Uzmanın bilgeliğine değil, uzmanın bilgisine değil. O teknik bedenin doğal işleyişinden yola çıkmış. Mesela NLP'de bildiğimiz inançları, farkında olduklarımızı değiştirebiliyoruz. Ama PK'nin güzelliği, farkında bile olmadığımız bilinçaltı inançlarını değiştirebiliyoruz. Ortaya evet. çıkarıyor. Muazzamlık, muazzam mucizesi burada zaten. Yani ben şuradaki kelimelerle sadece bunun değişeceğinin bir yolunu bilmiyorum. Ancak PK uygulamalarıyla evet bu inançları, bu bilinçaltı kasetleri değiştirebiliriz. Öbür taraftan başkasından etkilenme konusu, o da yine öz saygı sorunu. Gerçi burada anne örneğinde aynı sesi duyuyor. Çocukluğun o kaseti oluşturan ses büyüdüğünde de ona aynı şeyleri söylüyor.
Gerçi tabii eşinin söylediği için çocukluğunda böyle bir kaset eşi tarafından ekilmedi. Farklı bu. Yani
babası tarafından ekilmiştir belki.
Önemli olan şöyle bir düşünceye sahip olması bence burada daha belirleyici gibi.
Başkaları daha iyi bilir.
Evet, başkalarının söylediği sözler benim hayatımda bir kehanet gibi ortaya çıkıyor inancı gelişmiş. Yani bir kere bu laf söylendiği zaman artık ben bunun büyüsü altında kalıyorum, ne yaparsam yapayım bunu değiştiremiyorum. Şimdi bu korku, o korktuğu şeye doğru zaten onu götürüyor. Elinde sonunda o sonuçla karşılaştırıyor. Bununla mücadele etmek, o korkuyu yenmeye çalışmak yerine bunu kabul etmek bile o korkuyu ortadan kaldırır. O zaman senin odağın o olmayacak. Pozitif şeylere yönelebilirsin. Kendi neyse olumlu inancı, düşünceleri, yapmak istediği şeyle ilgili. Ona odaklandığında zaten diğeri senin hayatından çıkar. Bunu zaman zaman değiniyoruz ya. Şey hani farklı bir şeye odaklan, işte korkunu zaten ortadan kaldırır bu senin diye.
Senin de böyle bir inancın vardı.
Vardı, evet.
Mesela Ceryan, annen ne diyordu sana?
hava cereyanı başın ıslakken sokağa çıkma, hava cereyanında kalma, üşütürsün, hasta olursun falan gibi. Ben işte seninle beraberimizin ilk yıllarında sen saçın başın ıslak duştan çıktıktan sonra böyle cereyana oturup serinlediğin zamanlar uyarıyordum seni de, sen öyle bir uyarıda şey açıklama yapmıştın bana, hani
ya benim öyle bir inancım yok, senin var dedim.
Ben hakikaten gözlemlemiştim o zaman, sen hasta olmuyorsun, ben ama oluyorum. Bunu duyduktan sonra zaten senden benim o inancım da ortadan kalktı, büyüsü bozuldu çünkü birdenbire ha demek ki bu genel olarak herkesin başına gelen bir şey değil, ben böyle düşündüğüm için oluyormuş. Düşüncemle birlikte onun sihirli gücünü elinden aldım. Artık ben de cereyanda da kalsam, şimdi artık saçım olmadığı için saçım ıslakla çıksam diyemiyorum ama o zamanlar diyordum.
Üç tel vardı.
Hasta olmuyordum yani. Evet, hasta olmuyorum.
Ne oldu ama, çünkü orada ben mesela sen beni örnek olarak gördün. Cereyanda kalıyorum, saçlarım ıslak, banyodan çıkmışım.
Ama
bir şey olmuyor. Örnek var.
Yani orada, annem benim yalancıymış gibi bir sonucu vardı.
Orada
kandırmış.
Sen kendi kendini ikna ettin.
Ha, evet evet.
Yani demek ben, bu kaset, bu mesaj yanlışmış dedin.
Ben çünkü o zamana kadar şöyle bakıyordum. Yani her insan bu koşullar altında kaldığında zaten bu koşullar hasta eden koşullar olduğu için hasta olur. Üşütür en azından.
Evet.
Şimdi bunun böyle olmadığının örneğini görüyorum.
Tek bir örnek bile varsa farklı. Benim,
evet, demek ki inancım böyle olduğu için vücudum direnmiyor bu koşullarda. Savunma mekanizması düşüyor. Direnç düştüğü için de gerçekten işte vücudum hastalık.
Kendini gerçekleştiren kehanet hep iş başında oluyor.
İş başında oluyor.
Senin bir şey daha vardı. Hani 4 Temmuz'da bu ne bir yerlerin.
Evet evet 4 Temmuz.
Bir kazaya uğruyordun yani.
Ya ilk 4 Temmuz'da bir kaza geçirmişim. Tabii o 4 Temmuz tarihi orada ortaya çıkmadı ama birkaç sene üst üste böyle ciddi kazalar ama. İşte birkaç katlı yerden düşmek gibi kazalar. Hani ölüm riskleri de olan şeyler bunlar.
Sonra annen seni dışarı salmıyor.
Tesadüf 4 Temmuz'larda böyle üst üste kaza geçirince annem sonunda dedi bugün dışarı çıkmak yok. Tamam evde kaldık. Bir dikiş iğnesi battı ayağımda kırıldı. Gene hastaneye gittik. Ben de çünkü o beklenti içindeyim. O enerjiyle böyle çok tetiğim. Çocuk olduğum için de korkuyorum. Başıma bir iş gelecek 4 Temmuz'da diye. Sonra bir sonraki 4 Temmuz'da nasıl olduysa ya gün unutulduğu için.
Aklına gelmedi.
Aklına gelmedi. 4 Temmuz oldu. Normal bir hayat geçirdim ben. Ve bu kısır döngüden çıktım.
Yani evet. Beklenti kalktığında olay da ortadan evet. Kalktı. Sonuç da ortadan
belki
kalktı.
Belki o 4 Temmuz'un da farkında olsaydım bir kaza da orada geçirecektim. Yani.
Bekliyoruz. Ay bugün 4 Temmuz. Şey gibi şu hani millet bekleyip durdu ya 21 Aralık'ı.
Evet evet.
Korkuyla.
Onun gibi bir şey.
Evet.
Peki sanıyorum öneri olarak da ne yapabilirim önerisine dönük de yeteri kadar bir şeyler söyledik. Eğitim, kitap. Bunu bir çırpıda hayattan çıkarmanın yolu da odaklandığımız şey ne, o korktuğumuz şey mi, başka bir şey mi? Başka bir şeye odaklandığımızda otomatik olarak onun sihirli gücü üzerimizde kalkıyor.
Çünkü o konuya yoğunluk verdiğinde bu sefer ne yapıyorsun? Odağını iyice o konu üzerine çekiyorsun.
Evet.
Ve o büyüyor, büyüyor, büyüyor. Bir de afirmasyonu gerçekten birçok nüfus robot gibi yapıyor, otomatik yapıyor. Yani işte ben kendimi her gün daha çok seviyorum. Ben değerliyim, ben değerliyim, ben değerliyim. Hey, robot gibi söylediği zaman duygu beslenmiyor, duyguyla söylenmiyorsa bir şey o kayda geçmiyor. Evet ya, o değerli olduğunu, afirmasyonunu söylemenin nedeni o duyguyu yaşamak. Ben değerliyim, ben kendimi her gün daha fazla seviyorum. Gittikçe kendimle barışıyorum.
Şöyle zaten duyguyla söylenmediğinde dediğinde nasıl duyguyla söyleyeceğiz bunu biz diye düşünebilirler ama esas belki de burada bu söz sadece o duyguyu harekete geçirmek için bir vasıta o kadar. Önemli olan o duyguları hissediyor olmamız bizim hani değerli olduğumuz hissine bizi sokması ben değerliyim sözünün. Birkaç kez tekrarladığımızda bunu yavaş yavaş hissetmeye başlıyorsak zaten evet o afirmasyon sihirli neyse etkisini gösterecektir. Yani ben değerli bir insan olarak toplum içinde yer almaya başlayacağım. Kendime değer veren bir insan olarak da toplumdan, çevremden değer görmeye başlayacağım.
Artı o afirmasyonun doğrultusunda hissetmeye ve davranmaya başlayacaksın.
İşte evet diyorum yani, ya zaten o afirmasyon benim bu duygularımı sadece harekete geçirecek bir araç. Ve bu duyguyla esas ben bir enerji yayacağım. Bu duygunun, bu afirmasyonun şeyi neyse, içeriği neyse o içeriğe uygun bir enerjiyi üretmeye başlayacağım bir başka deyişle.
Ne geçiyor aklından? Ben değerliyim. Hah değerlisin diyor mesela içerideki bir başka ses.
Evet.
Yani onlara dikkat etmek lazım. İçindeki o başka sesler neler söylüyor? Sen onu söylediğinde. Ama buna rağmen evet afirmasyonun yararı var mı? Bilinçli inançları değiştirmek için var. Ki bu bir bilinçli inanç dışarıdan bakıldığında hani soğuk algınlığı, soğuk havada hasta olursun. Bir de bunun derinde yatan başka bir boyutu var, bilinçaltı.
Yani hayatımızı zorlaştıran ne tür inançlar var diye şöyle bir gözümüzü kapatıp evet. Düşünsek bir sürü inanç yazabiliriz. Evet,
evet inanç değişince insanın hayatı değişiyor. Bu inançlarla inşa ediyoruz zaten kaderimizi.
Evet, bütün inançlardan özgürleşmiş, daha doğrusu bizi ayak bağı olan, frenleyen inançlardan özgürleşmiş bir hayat dileyelim arkadaşlar hepimize.
Evet.
Deyip burada noktayı koyalım bu programda da değil mi?
Evet, mesela ben şanslıyım. Yani bunu sıkça tekrar ettiğinde inanıyorsun ve gerçekten en ufacık şanslı olduğun bir durumu bile görmeye ve şükran duymaya başlıyorsun. O şükran duygusu aslında ipucu. Yani illa devasa şans değil, minik minik şanslar. Yani trafiğe çıkıyoruz. Eğer arka arkaya yeşil ışık yanıyorsa giderken ya da çok az bekliyorsak kırmızı ışıkta, ben şanslıyım. Bunu görebiliyor musun hayatında? Burada gördüğün, eğer bunu görebiliyorsan bu kez hayatında şanslı olduğun anlar çoğalmaya başlıyor ve gerçekten kendini şanslı hissetmeye başlıyorsun. Evet, böyle işliyor sistem.
Evet. Peki.
Hadi bakalım. Ne diyelim?
Hoşça kalın diyelim.
Şans öpücüğü.